Herkese yeniden merhaba. Ben İlkim Emirler. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine yaklaşık bir ay kaldı. Seçim kampanyaları da uzun süredir devam ediyor. Ancak seçim kampanyaları ve Türkiye'nin gündemi bu seçimler yerel değil, sanki genel seçimlermiş gibi bir hava yaratıyor. Yalnızca büyükşehir belediyeleri değil, ilçe belediyeleri de dahil adaylar inceleniyor, reklamları hem sosyal medyada hem de sokaklarda dolaşıyor. Yalnızca halk değil, partiler de yerel seçimi en az genel seçim kadar önemsediğini gösteriyor. Belediyeler siyasi partiler için bir kazanım. Belediyecilik ise son derece avantajlı bir meslek. Bu bakış açısı o kadar da eski değil. Peki belediyecilik ne zaman böyle görünmeye başladı? Neden ve nasıl bu noktaya geldi? Bu bölümümüzde bu soruları İstanbul Politikalar Merkezi Proje Koordinatörü Ayşe Köse Badur'a sorduk.
Müsaade ederseniz de ilk sorumla başlıyorum. Ayşe Hanım, Türkiye'nin son dönemlerinde belediyecilik son derece avantajlı görülmeye başlandı. Sizce bunun nedeni nedir? Belediyecilik neden bu kadar avantajlı bir meslek haline gelmiştir?
Aslında sizin de söylediğiniz üzere belediyecilik bir meslek mi? Bir meslek haline gelmiş olması bir hizmet alanı ve insanların kendini yani toplumların, toplulukların kendini yönetebilmesinin bir parçası. Bir yönetim mekanizmasının bir parçası daha doğrusu. Bu tabii bütün dünyada çok önemli bir hale geldi. Yani sadece Türkiye'de değil. İspanya'da da bakıyorsunuz yerel yöneticiler bir anda hani bakanlıklara yükselebiliyor vesaire. Dolayısıyla dünyada böyle bir yükselen trend var. Ondan bahsedebiliriz öncelikle. Bir de tabii şunu unutmayalım. Özellikle de 1980 küreselleşme dönemi ve 2000'lerde birlikte hani biz hep şirketlere bakıyorduk ama aslında tabii devletler de, devlet yönetimi de ve dolayısıyla da yerel yönetimler de daha fazla karmaşıklaşmaya başladı. Yani nüfusun artışı, kentlerin büyümesi, 2008 yılında dünyanın %51 artık kentlerde yaşar oldu ki bu insanoğlunun tarihi açısından bir kritik eşiktir. Böyle baktığımız zaman her şeyde olduğu gibi tabii ki işler, yerel yönetime dair işler de komplike bir hale geldi. Nasıl şirketler taşeronlaşmaya başladı, çok büyüdüler. Taşeronlaştılar. Yerel yönetimlerde de biz bugün aslında aynı şeyi gözlemliyoruz. Dolayısıyla işin bir bu yanı var. Yani doğal olarak bir nüfusla birlikte büyüme var. Yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarının komplike hale gelmesi, karmaşıklaşması var. Çetrefilleşmesi var. Daha fazla alanla ilgilenmeleri gerekiyor. Yeni alanlar ortaya çıkıyor. Diğer yandan da tabii yerel yönetimler yerellik son derece önem kazandı bütün dünyada. Bunu özellikle de biz pandemide gördük. Yani pandemiyle birlikte yerelde ne kadar güçlü olursak, yerelde ne kadar sürdürülebilir ve dirençli olabilirsek o kadar ayakta kalabileceğimizi gördük. Bu sadece pandemide değildi tabii. Biz afetlerle de gördük. Hani Türkiye bu açıdan ne yazık ki olumsuzluklar açısından zengin bir ülke ama bunu olumlu anlamda kullanmıyorum. Yani ne yazık ki işte salgını gördük. 6 Şubat depremlerini gördük. İstanbul'da bir deprem tehlikesi yaşıyoruz. Diğer yandan iklim krizi var. Anadolu'da suyu bol dediğimiz kentlerde bir susuzluk krizi başlıyor. Dolayısıyla hani Türkiye bu olumsuzluklarla çok karşılaşıyor. Buralarda da yerel çok önemli. Diğer yandan Türkiye'nin aslında dünyanın bu seyrinde de başta söylediğim bir gidişatı var. Siyaset, ekonomi ve toplumsal hareketlerin odak noktası artık kentler oldu. İki asırdan beri, sanayileşmeden beri, kırdan kente göç, İngiltere ile çitleme hareketiyle başlayan, topraktan kopan köylü ve bir işçileşme süreci, kentleşme süreci. Bu bir kırılma, tabii bu 2000'lerdeki kırılmayla birlikte şöyle bir şey de yaşıyoruz. Kentleşme bir olguydu, yani bizde 50'den sonra başladı. Akıyordu kentlere doğru insanlar. Yani yol yaparım, elektrik götürürüm, sağlık ocağı götürürüm o zamanki adıyla. Bir yandan orası oy deposudur. Gece kondu mahalleleri onların sorunları. Ya bu böyle siyasetin bir nehirdi yani onu bağlamında. Ama bugün öyle değil. Bugün her şey kentlerde olup bitiyor. Ve hatta yani kenti nasıl kurgulayacağınız, kentin ekonomisi, yaşam tarzı, sürdürülebilirliği, rantı, bütün bunlar aslında siyasetin tam ortasında. Biz bugün Türkiye'de toplumsal muhalefete baktığımız zaman kim derseniz mimarlar, şehir bölgeciler, kent hakkını savunan herkes bugün siyasette muhalefete düşenler. haline geldiler. Ve bunun için de bedel ödeyen insanlar var. Hani bu açıdan kentleşme gerçekten çok değişik bir yerde duruyor. Böyle olunca da o yerel yönetim başına geçebilmek önemli bir hale geldi, onu söyleyebiliriz.
Kentleşmenin artmış olması, kentleşmenin bu kadar rağbet görüyor olması bir noktada belediyenin de, belediyeciliğin de rağbet görmesine yol açtı gibi bir doğru orantı kuruyoruz aslında arada, değil mi?
Kesinlikle öyle, yani söylediğiniz çok doğru. Çünkü bir kere Türkiye'de şöyle bir açmaz oldu, yani Türkiye bir orta gelir tuzağına takıldı ve onu aşamıyor. Onu aşamadığı sürece yeniden rant ekonomisi, yani bizim hani neoliberal dönemde toprağın metalaşması demiştik. Türkiye bunu çok şiddetli yaşayan ülkelerden birisi ve şu anda da yani hani taşı toprağı altın Türkiye'nin. Ama hani bu nereye gidecek? Çünkü hem kaynaklar bitiyor, hem yapılan şeyler hiç sürdürülebilir değil. Afetlerde başımıza gelenler ortada. Dolayısıyla belediyecilik de böyle çok önemli bir hal aldı. Bir de tabii burada siyasetin de önemli bir etkeni var. Yani İstanbul'u yönetilen Türkiye'yi yönetir düsturu tabii ki yereli yöneten Türkiye'yi yönetir. Ya da yerel de aslında bir rant kaynağıdır anlayışını beraberinde getirdi.
Aslında benim de bir sonraki sorum tam olarak bununla ilgiliydi Ayşe Hanım. Şöyle, yani yerel siyasetin böyle daha çok ön plana çıkmaya başlamasıyla birlikte hem de bir yandan büyük şehirlerin de gelişmesiyle birlikte aslında biz yükselen siyasetçiler görmeye başladık. Yani gerçekten yerelden büyüyüp, yani büyümek derken yerelden başlayan, yerelden halkın tanımaya başladı ve sonrasında siyasetin ana perdesine gelen isimler. Bunların en zaten en net örneklerinden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizde aslında şunu sormak istiyorum size. Bu belediyecilik anlayışı siyasi gelenekleri nasıl değiştirdi? Ne gibi bir değişime yol açtı?
Bu tabii önemli bir değişiklik oldu. Yani biz aslında 1990'lardan önce ya da 80 öncesi dönemde de pek çok Türkiye'de iyi belediye başkanını görüyorduk. Yani vardı Haşim İşcan, bunlardan biri şimdi aklıma gelen, Ankara'dan var, yine İstanbul'dan var. Onlara baktığımız zaman onlar orada kalıyorlardı. Onların böyle bir iddiası olmuyordu genelde. Hani iyi belediye başkanlığından daha sonra Türkiye'yi yönetme iddiasına giden. Evet, bu tabii Türkiye'de bir değişiklik yarattı. Özellikle de genç siyasetçiler için yereli yönetebilme kapasitesi. Çünkü yerel, dediğim gibi, çok komplike, karmaşık hale geldikçe onu yönetebilmek de çok önemli. Bir de hani özellikle de kilit kentlerde Türkiye'de insanları memnun edince, mutlu edince orada tabii bir yıldızın parlaması da söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu siyasi geleneği gerçekten değiştirdi. Yani bunu özellikle Erdoğan'dan sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra görüyoruz. Böyle bir gelenek oluştu Türkiye'de. Şimdi özellikle de bu kentleşmenin bu kadar önemli bir hal almasıyla birlikte yerel seçimlerde son derece çekişmeli ve önemli bir hale geldi.
Peki mesela yerel yönetimin bu şekilde, yerel yönetimde yükselmek daha doğrusu, yerel yönetimle bir siyasi hayata başlamak. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan örneğinden başladık, oradan gidelim. Yerel siyasette de biraz daha bir yerel politika algısıyla ilerlemeye yol açıyor mu sizce? Bu değerlendirmeyle ilgili ne düşünürsünüz?
Yani yerel politika ile değil aslında. Türkiye'nin çok önemli bir sorunu da bizim bunu çalışmalarımızda, yani İstanbul Politikalar Merkezi'nde yaptığımız çalışmalarda, kentlerin Türkiye'si iletişiminden çıkan Fuat Keyman Çağlar Keyder, Fırat Genç, size referans vermiştiniz yazışmamızda o kitaba. O kitapta da çok altını çizdik. Yani Türkiye'nin çok ciddi bir merkezileşme sorunu var. Hani bugün özellikle de şu son birkaç haftadaki kararnamelere baktığımızda da yerel merkezden domine edilmek isteniyor. Yani şöyle, siyasi gelenek evet değişir. Türkiye'yi yönetmenin yollarının en önemlisi artık yerelden geçiyor. Hani böyle bir şey var. Ama bu arada siz yereli yönetemiyor hale geliyorsunuz Türkiye'de. Çünkü yereli merkez yönetmek istiyor. Merkez her şeyi yönetmek istiyor. Yani bu açmazı biz çok görüyoruz Türkiye'de. Özellikle de bunu hani merkezle yerel aynı siyasi partiden mi değil mi? Ha, diyebilirsiniz ki evet, mesela İzmir gibi kentlerde farklı ya da Adana gibi kentlerde farklı siyasi partilerden ve bunun da sonuçları olabiliyor. Çünkü o kente gereken belli yatırımlar var. Afet durumları oluyor. Dolayısıyla merkezle bir çatışma iyi zamanda da kötü zamanda da aslında hoş ve olumlu bir sonuç vermiyor. Ama bazen aynı partiden de olabiliyor. O zaman da bir bakıyorsunuz ki yerel yönetim değil de parti merkezi müdahale edebiliyor. O kentteki herhangi bir adıma. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir sorun var şu anda. Yani Türkiye çok ciddi bir merkezileşme sorunu yaşıyor ve bunu da uzun zamandır yaşıyor. Dolayısıyla da bu yerel seçimler ve ondan sonrasında ne olacağını da bakacağız tabii, göreceğiz. Ama bu demokratikleşme, kapsayıcılık ve katılımcılık bağlamında şu anda hani çok parlak bir portre çizmiyor Türkiye'de. Ama biz yaptığımız araştırmalarda, saha araştırmalarını ve kentleri kapsayan araştırmalar yaptığımızda üniversite olarak da şunu görüyoruz ki Türkiye'de tabanda yani insanlar katılmak istiyorlar. Siyasete katılmak istiyorlar. Yani sivil toplum kuruluşları ya da siyasi partiler kanadıyla siyasete katılmak istiyorlar. Kente katılmak istiyorlar. Kentin yönetimine katılmak istiyorlar daha doğrusu. Ama buna çok olanak sağlandığını görmüyoruz. Sağlanan yerler var, özellikle kent konseyleri bağlamında geniş bir katılım sağlanabiliyor ama bu çok az kentte. Ve genelde de hani siyasilerle diyelim, daha farklı partilerin olduğu kentlerde bunu görüyoruz. Daha çok şöyle bir şey de olabiliyor, direnç de olabiliyor. Yani ne gereği var? Belediye meclisi var mesela, neden kent konseyine gerek var gibi şeyler de söylenebiliyor. Yani yerel yönetimler de aslında bunun tam farkında değil, nasıl işleyeceğinin farkında değil. Ama biz bu konuları konuşamıyoruz. Çünkü Türkiye'de her şey merkezden yönetilmeye çalışılıyor. Ve hani çok daha büyük ve önemli bir sorun var. Ama aslında keşke olmasaydı. Bunları konuşsaydık. Taban buna hazır çünkü. Yani böyle bir istek ve arzu var insanlarda. Katılım istiyorlar. İnsanlar yaşadıkları kentin artık farkındalar, eskisi gibi değil. Geçtiği sokağa, hangi sokakta ne varmış, kent ne zaman inşa edilmiş, daha önce kimler yaşarmış. Sonra yaşam kalitesi önemli oldu, parklar önemli oldu, yürümek önemli oldu. Yani insanlar artık ellerini cebine sokarak rahatça şehirlerinde yürümek istiyorlar. Yani denize ulaşmak istiyorlar, sosyalleşebilmek istiyorlar. Yani tam bir sivilleşme ihtiyacı içindeyken ve bu tabii ki çok demokratik bir ortamı da getiriyor. Diğer yandan da son derece kutuplaştırıcı bir siyaset içindeyiz.
Şimdi bir belediyede özellikle yerel yönetimlerde aday tercih edilirken aslında halkın nabzının ve halkın tepkilerinin üzerinden ilerlenmesi gerekiyor. Yani biz daha doğrusu bunun bu şekilde yapılması gerektiğini savunuyoruz. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ama son dönemde spesifik bir parti değil, birçok siyasi parti halkın sesini duymak, ne söylediklerini dinlemekten ziyade biraz daha belediye kaynaklarına odaklı, daha oradaki dinamiklere odaklıymış gibi hareket ediyor. Özellikle aynı yerde hali hazırda olan belediye başkanlarının yeniden aday gösterildiği noktalar da olabilir bunlar. Veya işte daha ilçe belediyesindeyken il belediyesine çıkarılmış isimler de olabilir. Tek bir isim üzerinden ilerlemeden söylüyorum. Bu noktada siz benim bu gözlemim hakkında nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz, ne düşünürsünüz?
Teşekkür ederim sorunuz için. İnsanlar yerel seçimlerde, parlamento seçimlerinde ya da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdiklerinden farklı oylar verebiliyorlar. Dolayısıyla bazen yani hani o kaymalar olabiliyor ve bu çok normal. Siyasi partilerin aslında orada kim iyi hizmet edebilir, kimin sempatisi yüksek ve kim iyi hizmet edebilir onu düşünmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye 1950'de şunu tattı, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde. Ben iktidarı değiştirebilirim. Yani bunu Türkiye'de insanlar yaşadılar ve bence bu seçmen hafızasında Türkiye'de kalan bir durum. Ben iktidarı yerelde ya da merkezde değiştirebilirim. Dolayısıyla yani partiler içinde burası benim değil yani. Hani ben buraya kimi koysam olur? Evet, bu şehir zengin bir şehir. Evet, bu kentin kaynakları çok iyi. Yani insanları bu kadar zorlamak yerine onun yerine insanların sempatisine sahip ve o kente gerçekten hizmet edecek ve hatta mümkünse de o kentten olan, o kentte doğmuş, büyümüş, o kentle yoğrulmuş, belki dışarıda okumuş, çalışmış ama geri gelmiş ama o kentin halinden, ruh halinden anlayan birisine aday göstermeleri o partilerin sonraki seçimlerdeki sürdürülebilirliği açısından da önemli. Sürdürülebilirlik sadece ekonomi için, kalkınma için, büyüme için vesaire için değil ki. Siyasetin de sürdürülebilirliği olmalı. Ve bence seçimlerde Türkiye'de her an her şey olabilir. O yüzden yani çok fazla belediye kaynaklarına odaklı değil, hizmet odaklı düşünülmesi gerekiyor. Belediye kaynaklarını da bir dönem kullanırsınız, ikinci dönem size kullandırmaz halk yani. Çünkü belediye sıcak bir kurum, belediye başka. Yani belediye her ne kadar büyüse de, belediyenin hizmetleri ne kadar taşeronlaşsa da, yani bir sürü şirketler olsa, onlar belediye adına o işleri yapsa vesaire de, bugün biz başımıza bir şey geldiğinde, yangın çıktığında, işte deprem olduğunda, salgın olduğunda, şurada hep belediye diyoruz. Yani bir, hayır belediye ne yapacak? Belediyeyi arayalım. Belediyeye tweet atayım. Yani belediye bir tarafıyla çok sıcak bir kurum. İnsanların gündelik hayatında yer eden bir kurum. Bu yüzden çok önemli. Merkezi kurumlardan çok farklı bir sıcaklığı var. Ve o sıcaklığını da kaybetmemesi gerekiyor. Ve bunu kaybedebileceği en önemli nokta da sizin söylediğiniz bu kaynaklar meselesi. Orada işte bu tarz bir politika girince, politik kaygı ve çıkar girince, o zaman iş değişebiliyor tabii. Ama Türkiye'de seçmen her an her şeyi yapabilir.
Sizin fikrinizi merak ediyorum bu noktada. Biraz da gerçekten olay artık sanki belediyeler için kaynağa dönüşmüş gibi. Ve halk da bence bunu böyle anlıyor. Yani böyle bir tavır olduğu için de bence zaten insanlar şu anda tepkili. Aksi takdirde zaten neden böyle kavramlar ortaya çıksın? Çok haklısınız. Çok daha büyük problemler var günün sonunda ve kesinlikle daha da ana odak bu olmalı. Ama sanki bu kaynaklar için yarışılıyormuş gibi de bir imaj söz konusu diye düşünüyorum.
Yani halkta bir kere toplum içerisinde, daha doğrusu, böyle bir kaygı ya da böyle bir güvensizlik oluştuysa bu çok kötü zaten. Burada aslında siyasi partilerin bir kendiyle hesaplaşması gerekiyor. Olur mu bilmiyorum. Türkiye'de pek bu geleneğe sahip değiliz. Ya ben nerede hata yaptım? Ya bu çok korkunç bir şey. İyi yönetimin temelinde kamusal ortak çıkar yatar. Kamusal yarar çıkar. Kamusal iyi çıkar. Baktığımız zaman budur. Onun dışında bir etkiyle, onun dışında bir unsurla hareket ederseniz tamamen güveni kaybedersiniz. Yerel yönetimde, merkezi yönetimde, yani güveni yitirmiş bir siyasi parti ne yapabilir? Türkiye'de bu ne yazık ki hala bunları tartışıyoruz. Depremlerin üstünde bunları tartışıyoruz. Bunlar ne yazık ki son derece üzücü. Ve bence aslında seçmen bundan çok daha fazlasını bekliyor. Onu söyleyebilirim. Yani saha araştırmalarında görüyoruz. İnsanlar siyasetin üzerindeler. Belki bunu söyleyebiliriz. Yani bunu dünyada da görüyoruz. Yani siyasetçiler ayrı, insanlar ayrı gibi. Türkiye'de de aynı şekilde. Bence insanlar siyasetçilerden çok daha yüksek beklentilere ve birikimlere sahip. Genel olarak bunu görüyoruz.
Türkiye özelinde bu durum nasıl şekillendi, nasıl başladı kısmı ile ilgili biraz daha acaba hani tarihsel anlamda da olabilir, nasıl bu süreç ilerledi, onunla ilgili biraz daha bilgi vermeniz mümkün mü Ayşe Hanım?
Tabii. Yani biz aslında 1950'den sonra Türkiye'de kırdan kente göçü görüyoruz ve onun ardından da yavaş yavaş hani gecekonduların oluşması. Daha sonra tabii 80 dönemi özellikle önemli bir kırılma noktası Türkiye'de. Ve biz aslında hani Türkiye'nin büyümesiyle birlikte, kentlerin büyümesiyle birlikte, işte 80'lerde Turgut Özal'ın gecekonduları, artık onlar kentli sayılmaya başlamıştı ve formalleşmeye başlamıştı. Onların apartmanlaşması, birinci köprünün ardından ikinci köprünün yapılması, her bir köprüyle birlikte yeni alanların yaratılması. Bu aslında dünyada da olan bir trendti. Yani bir tek Türkiye'de değil, küresel kentler dediğimiz kentler, İstanbul'da buna dahil. Tüm bunlar 1980 sonrası selmeye başladı. Türkiye'de bunun bir parçası oldu. Özellikle de İstanbul bunun bir parçası olurken aşırı bir büyüme, aşırı bir nüfus ve tabii ki kentin merkezinin çok değer kazanması. Yavaş yavaş kentin çeperi denen yerlerinin, gecekondu mahallelerin kentin içi haline gelmesi. Daha sonra buraların diye dönüşmesi, ama oralarda oturan orta sınıf insanların erkensel dönüşüm hareketiyle birlikte daha uzaklara gidip yoksullaşmaya başlaması. Bugün de yine aynı şeyi görüyoruz. Yani bugün de İstanbul'da bu afet tehlikesiyle birlikte, ama bu yeni yasayla, rezerv alanı 6306 sayılı rezerv alanı yasasıyla da yine aynı şeyin yapıldığını görüyoruz. New York'ta, belki Paris'te, her kentte, Londra'da yaşanan bir süreç. Yani hele şu anda bütün dünya kentlerinde bir kere gayrimenkulün çok da değerlendiğini görüyoruz. Ev fiyatlarının arttığını, konut krizlerinin yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla kent içindeki yer son derece kıymetli hale geldi. Ama sorun şu, yani buna nasıl bir çözüm buluyorsunuz? Yani 1950'den beri İstanbul'da mesela kentin eski kentte çok ciddi yıkımlar yapılarak, işte Vatan Caddesi, Karaköy vesaire. Bunların yine şeylerini görüyoruz, yani izlerini, izdüşümlerini görüyoruz. Yani o eski kenti tutarak büyümek çok zor oldu Türkiye'de. İstanbul'da bundan çok zarar gördü. İzmir zaten bir yangın yaşamıştı. O eskisini çok kaybetti. Ankara da çok hızlı bir şekilde dönüştü. Ama bence Türkiye'nin en önemli sorunu kentlerin çok hızlı bir şekilde kişiliğini kaybetmesi, şahsiyetsizleşmesi. Yani biz kentlere girdiğimiz zaman böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bütün kentler birbirine benzemeye başladı Türkiye'de. Aynı tarz binalar, aynı tarz siteler, aynı tarz yapılar. Çankırı'ya da gitsem, Tokat'a da gitsem, Diyarbakır'a da gitsem, İzmir'e de gitsem aynı binaları görüyorum. Böyle yapmış olmak için yapılan çocuk parkları, otoparklar, binalar, balkon yapıları hepsi birbirinin aynı. Ve kentlerin bir dokusu, yani o kente has, yaşam alanı, o duyguyu Türkiye hızla kaybediyor.
Niye hepsini birbirine benzetiyoruz bu noktada?
Yani aslında yöneticilere şey yapıyoruz. Ama bazen insanlar da bunu isteyebiliyorlar. Yani bunu da anlamamız gerekiyor. Bunu böyle söylediğimiz zaman ya herkes bunu istiyor da böyle değil, ama insanlar da mesela Ege'ye gidiyorsunuz, Ege'nin köyüne gidiyorsunuz. Tarım alanına apartman yapılıyor. Yani insanlar da biraz konfor alanını istiyor. Diğer yandan kırsal kalkınma olmadığı için tarım vesaire insanların zaten koptuğu, kaçtığı, oysa geri dönmesi gerektiği bir alan. Bütün bunlar birbirine şey yapıyor. İnsanlar da biraz rahat ediyor. Apartmanda oturmak istiyor. Yani televizyonu, apartmanı, yani bir konfor alanı istiyorlar. Öyle olunca da her şey birbirine benziyor. Özensizlik oluyor tabii. Hızlı yapmanız gerekiyor çünkü her şeyi insanlara hızlı servis etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla birbirinin aynısı. Biz birazcık da galiba yeniyi seven bir ülkeyiz. O yeni apartman, yeni parıl parıl, her şeyin yenisi. Dolayısıyla da o eski dokuları kaybediyoruz ne yazık ki. Bu yani Türkiye'nin her yerinde gözlemlediğimiz bir durum. Yani onu korumanız gerekiyor, sizin hafızanız. Çünkü milyonlarca insan Paris'e gidiyorsa, Londra'ya gidiyorsa, St. Petersburg'a gidiyorsa, Kudüs'e gidiyorsa, bunu korumanız gerekiyor.
Ya bence şanslı olan bölgelerden bir tanesi yani bir ülke. Çünkü kırı doğası da çok fazla olan, aynı zamanda tarihi dokusu da çok fazla olan bir ülke. O açıdan da bence büyük bir şansa sahibiz korumayı bildiğimiz takdirde.
Yani bu şansı da çok ciddi zorluyoruz gibi geliyor son dönemlerde. Zira kendin yaşadığı tehlikeyi bugün doğal alanlar da yaşıyor. Madenler mi, zeytin ağaçları mı arasında böyle bir ikilem yok bence. Veba mı, kolera mı gibi bir ikilem bu. Dolayısıyla biz hem zeytin ağaçları olmazsa olmaz ama iktisadi ve insani kalkınma da mümkün. Hem ikisi bir arada mümkün bence.
Çok teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım, benim sorularım bu kadardı.
Teşekkür ederim. Ben konuşmamın başında Aposto'ya teşekkür etmedim. Size ve Aposto'ya ve Spektrum'a çok teşekkür ederim.